15. dizin, sayfa 303. 15. kızım. Amerikalılar Filipinler, Borneo ve Endonezya'nın doğusundan başlayarak Pasifik Okyanusu üzerinden Amerika sahillerine kadar uzanan büyük kapanı kurarken, Countess of Richmond Flores denizinden ayrılarak Lombok ile Bali arasındaki Lombok boğazından geçerek Hint Okyanusu'na açıldı. Sonra rotasını batıya, Afrika'ya doğru çevirdi. Ölmekte olan Eagle'ın imdat çağrısı 3 yerden duyulmuştu. Uçak mürettebatıyla bağlantıda olan McCord hava üssü her şeyi banda kaydetmişti. McCord'un kuzeyinde bulunan Whitby adasındaki donanma hava üssü de Bellingham'daki sahil koruma ekibi de düzenli olarak Kanal 16'yı dinlerdi. İmdat çağrısından birkaç saniye sonra birbirleriyle bağlantıya geçip uçağı zamanında terk etmeyi başaran mürettebatın düştüğü alanı üçgen içine almaya hazır duruma geldiler. Pilotların lastik botlar içerisinde sürüklendikleri ya da bulunma umuduyla ormanda çaresiz yattıkları devirler çok geride kaldı. Bugünkü pilotların üzerindeki can kurtaran ceketlerinde yüksek teknoloji ürünü bir verici vardır. Küçük ama son derece güçlü olan bu vericilerin bir de konuşarak bağlantı kurulabilmesi için bir telsiz kısımları bulunmaktadır. Vericilerin yerleri hemen belirlendi ve üç üste bulunan görevliler kazazedeleri bulundukları yerleri zaman kaybetmeden saptadılar. Binbaşı Duval Ulusal Park'ın tam merkezinde bir yerdeydi. Yüzbaşı Nick Jones ise koruya düşmüştü. Her iki bölgede kış dolayısıyla hala halka kapalıydı. Ağaçların bittiği yerde başlayan kalın bulut örtüsü en hızlı ve en tercih edilen yöntem olan helikopterle kurtarma yolunu olanaksızlaştırıyordu. Bu nedenle daha eski moda bir kurtarma girişimine başvurulmalıydı. Patika yollardan birinden arazi taşıtlarıyla kazazedelerin bulunduğu en yakın noktaya kurtarma gereçleri taşınacak, sonrası da alın teri ve kas gücüyle halledilecekti. Şimdi başa çıkmak zorunda oldukları düşman ısı kaybıydı. Jones'un kırık bacağı yüzünden bir de travmatik şok durumu söz konusuydu. Whatcom eyalet şerifi telsizli adamlarının göreve hazır olduklarını ve 30 dakika içerisinde ormanlık bölgenin bitimindeki Glacier kasabasına toplanabileceklerini bildirdi. Bacağı kırık Vizo'ya en yakın olabilecekleri nokta buydu. Glacier yakınlarında oturan pek çok oduncu ormandan geçen irili ufaklı bütün yolları tanıyordu. Şerif Jones'un bulunduğu pozisyonu öğrenir öğrenmez adamlarıyla birlikte oraya doğru yola koyuldu. Yaralının moralini yüksek tutmak için McCord şerifi ile Vizo'nun can kurtaran ceketindeki telsiz arasında bağlantı kurdu. Böylece ona doğru yaklaşırlarken şerif cesaretlendirici şeyler söyleyebilirdi. Washington Ulusal Park Servisi de binbaşı Duval ile ilgilenmeyi üstlendi. Ormancıların bu konudaki deneyimleri çok fazlaydı. Her yıl kamp yapan pek çok kişi yaralanıyor ve kurtarılmak zorunda kalıyordu. Park içerisindeki bütün patika ve yolları tanıyorlardı. Kar otomobilleri ve dört tekerlekli motorlarla harekete geçtiler. Binbaşı yaralı olmadığından sedyeye ihtiyaçları olmayacaktı. Ancak her iki havacının da beden ısısı gittikçe düşüyordu. Jones hareket edemediğinden bedeni Duval'inkinden daha çabuk soğuyordu. Zamanla yarışıp soğuğa yenilmeden bir an önce adamlara eldiven, çizme, battaniye ve sıcak çorba yetiştirmek gerekiyordu. Aynı gün kurtarma ekiplerine hiç kimse yabani ormanlarda yolunu bulmaya çalışan bir adam daha olduğunu ve bu adamın çok tehlikeli olduğunu söylemedi. Çünkü bunu henüz kimse bilmiyordu. Kulübedeki CIA ekibinin şansına telekomünikasyon birimleri hasar görmemişti. Komutanın yalnızca tek bir numarayı araması gerekiyordu. Bu numara Marek Gumiyeni'nin Langley'deki yazı masasının üzerinde duran, dışarıdan dinlenilmesi olanaksız telefona bağlandı. Üç zaman dilimi doğuda saat 16'ya doğru karşı taraftaki telefon açıldı. Haberleri duyunca bir sessizlik oldu. Duydukları büyük bir felaket olduğu halde çılgına dönüp küfürler savurmadı. Cascade'lerden arayan Astı daha sözlerini tamamlamadan Gumiyendi felaketi kafasında çözümlemişti bile. İki ölü o dondurucu soğukta bir süre bekletilebilirdi. Üç yaralının ise oradan bir an önce götürülmesi gerekiyordu ve kaçak da hemen yakalanmalıydı. Yanınıza helikopter ulaşması mümkün mü? Hayır efendim, bulut tabakası ağaçların bittiği yerde başlıyor ve yeniden kar yağmaya başlaması an meselesi. Bir kar pisti üzerinden ulaşabileceğiniz en yakın yer neresi? Mazama, bölgenin hemen kıyısında ama oradan Harspas'a giden bir iyi hava pisti var. Orası buradan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta ama buradan oraya yol yok. Siz orada son derece gizli bir araştırma merkezindesiniz, anlaşıldı mı? Çok ağır bir kaza oldu, acil yardıma ihtiyacınız var. Mazama şerifine haber verin, elindeki tüm olanaklarla derhal yanınıza gelsin. Kar otomobilleri, arazi taşıtları, her ne varsa, olabildiğince yakına. Son bir kilometre kayak, kar ayakkabısı ve kızaklarla aşılacak. Yaralıların hastaneye kaldırılmasını sağlayın. Bu arada ısınmak için ne yapıyorsunuz? Evet efendim, iki oda hasar gördü. Üç tanesini ise kapamayı başardık. Merkezi ısıtma sistemi çalışmıyor ama odun ateşi yakıyoruz. İyi. Kurtarma ekibi geldiğinde her yeri iyice kilitleyin. Gizli iletişim sistemlerini yok edin. Bütün şifreleri yanınıza alın ve yaralıları hastaneye götürün.
Efendim?
Evet.
Afgan ne olacak?
Marek Bumiyeni, John Negroponte'nin kendisine kaz ayağı operasyonunun hemen başında vermiş olduğu özgün mektubu düşündü. Tam yetki sahibiydi, hiç sınır yoktu. Ordunun halkın vergilerini hak ettiğini gösterme zamanı gelmişti. Hemen Pentagon'u aradı. Yıllardır CIA'de olması ve son zamanlarda iyice önem kazanan bilgi alışverişi anlayışı sayesinde askeri haber alma ile çok iyi bağlantılar vardı. Ve onlar da özel kuvvet ile yakın ilişki halindeydi. 20 dakika sonra gerçekten berbat bir günde ilk iyi haberi aldı. McCord hava üssünden yaklaşık 6,5 kilometre uzaklıkta orduya ait Fort Lewis üssü bulunmaktadır. Bu büyük garnizonun bir bölümü umumi personele kapalıdır ve burası sahip olduğu az sayıda dost arasında Operational Detachment Group, OD Alpha 143 diye tanınan First Special Forces grubu aittir. Dipnot, 1. Özel Kuvvet Grubu. Sondaki 3 rakamı söz konusu birliğin bir dağ avcı birliği, bir A takımı olduğunu göstermektedir. Birliğin komutanı kıdemli yüzbaşı Michael Linnett'ti. Birliğin emir subayı Pentagon'dan gelen telefona yanıt verdiğinde 2 yıldızlı bir generalle konuşmakta olduğu halde ona pek yardımcı olamadı.
Şu anda üste değiller komutanım. Rainier Dağı tepelerine taktik eğitimine gittiler.
Görev yeri Washington olan general hayal meyal bu ıssız dağın Tacoma'nın güneyinde Pierce kasabasında olduğunu anımsıyordu.
Onları helikopterle üste geri getiremez misiniz Teğmen?
Elbette komutanım, sanırım bu mümkün. Bulutlar yeterince yüksekte.
Peki o halde onları hava yoluyla Wilderness'ta Harts Pass'a yakın Mazama adlı bir yere götürmeniz mümkün mü?
Buna bir bakmam gerekiyor komutanım.
General beklemeye başladı. 3 dakika geçmeden Teğmen yine telefondaydı.
Hayır komutanım, kalın bulut tabakası ağaçların hemen üzerinden başlıyor. Ayrıca kar yağışı bekleniyor. Oraya yalnızca kamyonla gidilebilir.
Pekala, o halde onları alabildiğince çabuk oraya ulaştırın. Taktik eğitimi yaptıklarını mı söylemiştiniz?
Evet komutanım.
Pasayten Wilderness'teki görev için elinizde gerekli her şey var mı?
Sıfırın altında derecelerde açık ve zorlu arazide görev için elimizde her şey var komutanım.
Atış mühimmatı da var mı?
Evet komutanım. Rainier Ulusal Parkı'nda terörist avı simülasyonu yapılıyor.
Pekala, artık söz konusu olan bir simülasyon değil Teğmen. Bütün birliği Mazama Şerif ofisine getirin. Olson adındaki CIA görevlisini arayın. Alfa ile sürekli bağlantıda olun ve gelişmeleri bana rapor edin.
Rainier Dağı'ndan aşağı inerken acil durum ilan edildiği konusunda bilgilendirilen Albay Linnett, zaman kazanmak için hava ulaşımının organizasyonunu kendisi ele aldı. Fort Lewis'e ait olan Chinook nakliye helikopteri 30 dakika içerisinde Alfa takımını dağın eteğindeki boş bir otoparktan alarak havalandı. Chinook ekibi kalın bulut örtüsünün izin verdiği en kuzey noktaya kadar götürdü ve Burlington'ın batısındaki küçük bir iniş pistine indirdi. Bir saat önce yola çıkmış olan kamyon oraya aynı anda vardı. Eyaletler arası 20 otoyolu Burlington'dan Skagit Nehri'nin kıraç toprakları boyunca Cascade'lere kadar kıvrıla kıvrıla uzanıyordu. Kışın genel trafiğe kapalı olan bu yoldan yalnızca resmi ya da özel donanımlı araçların geçmesine izin verilir. Özel kuvvete ait araç bilinen ya da henüz bilinmeyen bütün arazi türlerine uygun biçimde tasarlanmıştı. Yine de çok yavaş ilerleyebiliyorlardı. İyice yorgun düşen sürücü aracı ancak 4 saat sonra Mazama'ya ulaştırmayı başarabildi. Orada karşılaştıkları CIA ekibi de oldukça bitkin durumdaydı. Ama hiç değilse yaralı arkadaşlarına morfin iğnesi yapılabilmiş ve gerçek bir ambulansa güneye doğru yola çıkarılmışlardı. Oradan bir helikopterle Tacoma Memorial Hastanesi'ne götürüleceklerdi. Olson yüzbaşı Linnett'a gerekli gördüğü kadar bilgi verdi. Linnett sinirli bir ifadeyle daha fazla ayrıntıya ihtiyacı olduğunu söyledi.
''Şu kaçak, adamın üzerinde kar tulumu ve botları var mı?''
Hayır, yalnızca kalın tabanlı ayakkabılar, yünlü bir pantolon ve bir mont.
Kayakları ya da kar ayakkabıları var mı, silahlı mı?
Hayır.
Hava karardı, gece görmesine yardımcı olacak gözlüğü var mı? Ya da arazide yol almasını sağlayacak bir aracı? Hayır, kesinlikle yok. Yüksek güvenlikli bir hücrede tek başına kalan bir mahkumdu.
O halde işi bitiklidir Linet. Bu soğukta bir metre yükseklikte karın içinde yanında pusula olmadan hep aynı güzergahta dönüp duracaktır. Onu yakalamamız an meselesi.
Yalnızca bir tek şey var. Bu adam dağlarda doğup büyümüş.
Bu bölgede mi?
Hayır, Tora Bora'da. Adam Afgan.
Linet ona şaşkınlıkla baktı. Tora Bora'da çarpışmıştı. İlk Afganistan çıkartmasına katılmıştı. Amerikan ve İngiliz ortak güçlerinden oluşan özel bir timde, aralarında boyu 2 metreye yakın Suudi'nin de bulunduğu bir grup kaçak Suudi Arabistanlı'yı bulmak için Spingar'ın altını üstüne getirmişti. Daha sonra bir kez daha aynı bölgeye gidip Anaconda operasyonuna katılmıştı. Ama o da kötü gitmişti. Anaconda'da birkaç iyi adamlarını kaybetmişlerdi. Linet'in Tora Boralı Paştunlarla daha kapanmamış bir hesabı vardı. Herkes yerlerine diye bağırması üzerine Alfa takımı Hartspass'a gitmek üzere araca bindi. Oradan sonra yola 3000 yıl önce yapıldığı gibi devam edeceklerdi. Kayak ve kar ayakkabılarıyla. Araç uzaklaşırken Şerif'in telsizine iki pilotun bulunup kurtarıldığı haberi geldi. Büyük bir ısı kaybına uğramışlardı ama yaşıyorlardı. Şimdi Seattle'da bir hastanedeydiler. Bu iyi bir haberdi ama Lemuel Wilson adında bir adam için biraz geç geldi. Kaz ayağı operasyonunu devralmış olan Anglo-Amerikan denizcilik uzmanları hala öncelikli olarak bir numaralı olasılık üzerinde, yani El-Kaide'nin hayatı önem taşıyan uluslararası bir boğazı tıkayacağı olasılığı üzerinde duruyorlardı. Böyle bir durumda geminin büyüklüğü çok önemli bir rol oynuyordu. Denize sızan petrolün dalgıçların kurtarma çalışmalarını olanaksız duruma getirmesi dışında yükünün pek bir önemi yoktu. Dünyanın dört bir yanında seyir halinde olan yüksek tonajlı gemiler araştırıldı. Geminin büyüklüğü arttıkça bu büyüklükteki gemi sayısı azalıyordu elbette ve hiç kuşkusuz bunların çoğu da saygın ve büyük denizcilik şirketine bağlıydı. Halk arasında süper tanker diye bilinen ham petrol taşıyan aşırı büyük gemilerin 500 tanesi kontrol edilmiş ve her şeyin yolunda olduğu saptanmıştı. Sonra gittikçe daha küçük gemileri denetlemeye başladılar. Brüt ağırlığı 50 bin ton ve yukarısı olan bütün gemiler kontrol edilip kuşku uyandıracak bir şey bulunamayınca hayati bir boğazın bloke edilebileceği paniği yavaş yavaş azalmaya başladı. Lloyd's gemi listesi dünyadaki en eksiksiz arşiv olma özelliğini bugün de sürdürmektedir. Edsel'deki ekip Lloyd's ile sürekli açık kalacak bir bağlantı hattı oluşturdu. Lloyd's'un önerisi üzerine kuşkulu limanlara kayıtlı, kötü üne sahip denizcilik şirketlerine bağlı, ucuz ülke bandıralı gemiler üzerinde yoğunlaşıldı. Lloyd's ile SIS'in antiterör dairesi CIA işbirliğiyle kaptanları ya da gemicilik şirketleri bilgilendirilmeden 200'den fazla gemiye sahile yaklaşma yasağı koydu. Ama ufukta hala alarmları devreye sokacak bir şey görünmemişti. Yüzbaşı Linet dağları çok iyi tanıyordu ve bir adamın görünmez haldeki ağaç kökleri, dere yatakları, çukurlar ve çalılarla kaplı yüksek karlar içerisinde özel kar ayakkabısı olmadan saatte 1 kilometre daha fazla ilerleyebileceğini biliyordu. Böyle bir adam muhtemelen kar örtüsünün altında gizli bir su birikintisine basacak, ayakları ıslanacak, ayakları ıslandığı için vücut ısısı daha çabuk düşecek ve bu da ayak parmaklarının donmasına neden olacaktı. Olson'un Langley'den aldığı mesaj hiçbir kuşkuya yer bırakmıyordu. Kaçağın her ne olursa olsun kesinlikle Kanada'ya ya da herhangi bir telefona ulaşmaması gerekiyordu. Linet aslında durumdan tamamen emindi. Pusula olmadan kaçak hep aynı bölgede dört dönüp duracak, iki adımda bir tökezleyip düşecekti. Karanlıkta ağaçların arasında gözü hiçbir şey seçemeyecekti. Ay 4000 metre yükseklikteki kalın bulut örtüsünü delip geçmeyi başarsa bile sık ağaçların yapraklarını aşamazdı. Tamam, adam onlara göre 5 saat ilerideydi ama düz bir hat boyunca ilerlemiş bile olsa 5 kilometre daha fazla uzaklaşmış olması olanaksızdı. Özel kuvvetin elemanları kayaklarıyla bu mesafeyi 3 kat daha hızlı alabilirlerdi. Kaya ve ağaç kökleri yüzünden kar ayakkabıları giymek zorunda kalsalar bile yine de kaçaktan 2 kat daha hızlı olurlardı. Kayaklar konusunda haklıydı. Kamyonun onları bıraktığı yerden CIA'in harabeye dönüşen kulübesine 1 saatten daha kısa bir sürede vardılar. Adamlarıyla birlikte kaçağın üzerine hava şartlarına uygun bir şeyler almak için kulübeye dönüp dönmediğini anlamak için kısa bir araştırma yaptı. Görünüşe göre adam oraya bir daha gelmemişti. İki ölü yemekhanede elleri göğüslerinde soğuktan kas katı kesilmiş halde yatıyordu. Etrafta dolaşan hayvanlardan korumak için onları yüksekçe bir yere yatırmışlardı. Bulut örtüsü kalkıp helikopter inebilene dek orada kalmak zorundaydılar. Bir A takımında 12 kişi vardır. İçlerinde tek subay Linet'ti, yardımcısı ise bir ast subaydı. Geri kalan 10 kişi deneyimli askerlerdi ve rütbesi en düşük olan kıdemli başçavuştu. İçlerinden ikisi mühendis, tahrip gücü, ikisi telsizci, ikisi sağlık görevlisi, biri takım çavuşu, bir değil iki uzmanlık alanı vardı, biri haber alma çavuşu, ikisi de keskin nişancıydı. Linet harabeye dönüşmüş olan kulübedeyken deneyimli bir iz sürücü olan takım çavuşu kulübenin çevresindeki zemini incelemeye başladı. Beklenenin tersine kar yağmamıştı. Helikopter pistinin çevresindeki alan ve kulübenin ana girişinin önünde birbirine karışmış pek çok kar ayakkabısı izi vardı. Kocaman bir delik açılmış olan avlu duvarından kuzeye doğru ise yalnızca tek bir kişiye ait izler bulunuyordu. Bu rastlantı olabilir mi diye düşündü Linet. Kaçağın hiçbir koşulda izlememesi gereken bir yön varsa bu da oydu. Bu yönde ilerlemesi durumunda 22 kilometre sonra Kanada'ya ulaşmış olurdu. Ama Afgan için bu 24 saatlik bir yürüyüş anlamına gelirdi. Dümdüz bir çizgide ilerlemeyi başarsa bile oraya ulaşması olanaksızdı. Alfa takımı onu daha yarı yola varmadan enselerdi. Kar ayakkabılarıyla 2 kilometrelik yolu almaları tam 1 saat sürdü. Burada ikinci bir kulübe daha buldular. Hiç kimse imar yasağından önce inşa edildikleri için Pasayten Wilderness'taki ikinci ya da üçüncü bir kulübeden söz etmemişti. Bu kulübeye zorla girilmişti. Kırık pencere ve cam kırıklarının yanında duran taş bunu kesinlikle doğruluyordu. İçeriye ilk olarak tüfeğini doğrultmuş olan yüzbaşı Linet girdi. İki adamı camı kırılmış pencereden içeriye nişan almış onu koruyordu. Kulübede de hemen yan taraftaki odunlukta da boş garajda da kimsenin olmadığını anlamaları bir dakika bile sürmedi. Ama her yan izlerle doluydu. Linet ışığı yakmaya çalıştı ama anlaşılan elektrik ev sahibi oradayken şimdi garajda kapalı duran bir jeneratörle sağlanıyordu. El fenerlerini kullanmaktan başka çareleri yoktu. Oturma odasındaki şöminenin yanına bir kutu kibrit, ızgaranın üzerindeki odunları tutuşturmak için birkaç uzun çıra ve jeneratörün çalışmama olasılığı göz önünde bulundurularak kalın bir paket mum konmuştu. Eve giren işini görebilmek için hepsini de kullanmıştı. Yüzbaşı Linet iki telsizcisine döndü. ''Derhal Şerif'i bulun, bu kulübenin kime ait olduğunu öğrensin.'' diye buyurduktan sonra çevresine bakınmaya başladı. Görünüşe göre içeride bir şeyler aranmış ama hiçbir şeye zarar verilmemişti. Kulübe Seattle'lı bir cerraha aitmiş diye bildirdi çavuş. Yazları burada tatil yapıp sonbaharda kilitleyip gidiyormuş. Adını ve telefon numarasını bulun. Şerife her ikisini de bırakmış olmalı. Çavuş bu bilgileri edindikten sonra derhal Fort Lewis ile bağlantı kurması emrini aldı. Oradan doktorun Seattle'daki evinin aranması ve telsiz bağlantısıyla kulübeye bağlanması istendi. Evin sahibinin bir cerrah olması gerçekten büyük bir şanstı. Çünkü cerrahlar acil durumlar için her zaman yanlarında bir çağrı cihazı taşırlar. Ve bu da acil bir durumdu. Hayalet gemi Surabaya'nın yakınına bile uğramadı. Orada yüklenmeyi bekleyen pahalı ipekli kumaşlar filan yoktu. 6 sahte konteynerde Countess of Richmond'ın ön güvertesine çoktan yerleştirilmişti. Gemi Java'nın güneyinden yol alarak Christmas adasının yanından geçerek Hint okyanusuna açıldı. Mike Martin de bu arada gemideki kurallara ve yaşama iyice alışmıştı. Deniz kendisini tuttuğu için psikopat İbrahim neyse ki kabininden hemen hemen hiç çıkmıyordu. Mühendis ise hiç sektirmeden işleyen makineleriyle uğraşıyordu. Ne kadar yakıt kullandıklarının bir önemi yoktu. Countess öyle bir yere gidiyordu ki dönüş için yakıta ihtiyacı olmayacaktı. Martin'in hala çözemediği iki bilmece vardı. Gemi nereye gidiyordu ve güvertesinin altında ne kadar güçlü patlayıcılar taşıyordu. Belki kimya mühendisi dışında bunu hiç kimse bilmiyordu. O da hiç konuşmuyor ve bu konu diğerleri tarafından da açılmıyordu. Sürekli telsizi dinleyen telsizci büyük bir olasılıkla Hürmüz Boğazı ile Süveyş Kanalı başta olmak üzere Pasifik'te gerçekleştirilen arama operasyonunu haber almıştı. Belki bundan İbrahim'e söz etti ama diğer adamlara bu konuda hiçbir şey söylemedi. Geri kalan 5 adam sırayla mutfağa inip tabak tabak soğuk konserve yiyecekleri yiyor, sonra da dönüşümlü olarak dümende duruyordu. Rotayı dümenci belirliyordu. İlk önce çok uzun bir süre batıya doğru seyrettiler. Sonra da güneybatıya, Cape of Good Hope'a doğru yola aldılar. Bunun dışında Kur'an'ın emrettiği gibi günde 5 defa namaz kılıyor, Kur'an okuyor ya da dalgın dalgın denize bakıyorlardı. Martin gemiyi ele geçirmeyi düşündü. Silahı yoktu. En fazla bir mutfak bıçağı yürütebilirdi ve 7 adam öldürmesi gerekecekti. İbrahim'in mutlaka en az bir belki de daha fazla silahı vardı. Ayrıca adamlar makine dairesinden telsiz kabinine kadar geminin dört bir yanına dağılmış durumdaydılar. Sahildeki belli bir hedefe yaklaştıklarında bunu denemek zorunda olduğunu farkındaydı. Ama Hint Okyanusu'nda bulundukları süre içerisinde beklemek zorundaydı. Dalgıcın çantasına koyduğu not bulunmuş muydu yoksa okunmadan çantayla birlikte bir çatı katırı mı boylamıştı bilmiyordu. Ve dünya çapında bir arama operasyonunun başlatılmasına yol açtığından habersizdi.
Ben Doktor Berenson, kiminle görüşüyorum?
Michael Linnett çavuşun sırtındaki telsizde duran mikrofonu alarak, ben Mazama Şerif bürosundanım, şu anda Wilderness'taki kulübenizde bulunuyorum. Size ne yazık ki içeriye hırsız girmiş olduğunu bildirmek zorundayım diye yalan söyledi.
Kahretsin, olamaz, hasar var mı diye sordu Seattle'dan gelen tenekeyi yandıran ses.
Öndeki büyük tencereyi taşla kırmış doktor. Görünüşe göre binadaki tek hasar bu. Şimdi de neyin çalındığını tespit etmemiz gerekiyor. Kulübede silah bulunduruyor musunuz?
Kesinlikle hayır. İki av tüfeğim, bir de saçma tüfeğim var. Ama sonbaharda kulübeden ayrılırken onları yanımda götürürüm.
Pekala, ya giysi? İçinde kalın kışlık giysilerin bulunduğu bir dolabınız var mı?
Evet, yatak odasının kapısının yanında büyük bir gömme dolap var.
Yüzbaşı Leonard önden giden takım çavuşuna başıyla işaret verdi. Kocaman dolabın içi kışlık giysilerle tıka basa doluydu.
Dolabın içinde kutupta giyilebilecek kar botları, içi kalın astarlı bir pantolon ve fermuarlı bir kapüşonu olan bir parka olmalı.
Hepsi de gitmişti.
Kayak ya da kara ayakkabısı var mı?
Elbette, her ikisi de var, aynı dolabın içinde.
Onlar da gitmişti.
Peki ya herhangi bir silah ya da pusula?
Büyük Bobby bıçağın kapının dolabının kapağının iç kısmında asılı olması, pusula ile cep fenerinin ise yazı masasının çekmecelerin içinde olması gerekiyordu. Ama hiçbiri yerinde yoktu. Kaçak ayrıca mutfağı da talan etmişti. Taze yiyecek bulamamıştı elbette ama mutfak tezgahının üzerinde konserve açacağının yanında boş bir fasulye konserve kutusu ve iki boş soda şişesi duruyordu. Büyük turşu kavanozunun içi de kısa bir süre öncesine kadar çeyrek dolarlık demir paralarla doluydu. Ama bunu kimse bilmiyordu.
Teşekkürler doktor. Sizin yerinizde olsam havalar düzelir düzelmez bir camcıyla buraya gelip pencereleri onartır, zararı da sigortaya bildirirdim.
Alfa takımının komutanı bağlantıyı kesip birliğine yöneldi.
Devam.
Başka bir şey söylemedi. Kulübenin ve Afgan'ın burada bulduklarının takımın şansını oldukça düşürdüğünün farkındaydı. Hatta şu anda adamları ve kendisi daha şanssız olan taraf sayılabilirdi. Bir saat kadar kulübede kalmış olduğunu tahmin ettiği kaçağın, Linnett burada yalnızca 30 dakika geçirmişti, onlara göre 2-3 saat kadar öndeyken şimdi daha çabuk ilerlediğini düşünüyordu. Linnett gururunu bertaraf ederek süvari birliğini yardıma çağırmaya karar verdi. Mola vererek yeniden Fort Lewis ile bağlantıya geçti.
McCord'a söyleyin, bir spektre istiyorum, hem de hemen. Gerekli bütün otoritelere, gerekiyorsa Pentagon'a başvurun. Cascade'lerin üzerine gelecek ve onunla doğrudan bağlantı kurmak istiyorum.
Yeni müttefiklerinin gelmesini beklerken Alfa 143'ün 12 adamı yüksek tempoyla yürümeye devam ettiler. En önde iz sürücü ilerliyor, el feneriyle kar ayakkabılarının donan karlar üzerine bıraktığı izleri aydınlatıyordu. Adamlar ellerinden gelen çabayı gösteriyorlardı. Ancak üzerlerinde peşinde oldukları adamdan çok daha fazla şey taşıyorlardı. Linnett onunla aşağı yukarı aynı hızda ilerlediklerini tahmin ediyordu. Ama bu şekilde nasıl ona yetişeceklerdi? Sonra kar yağmaya başladı. Bu büyük bir şans olduğu gibi aynı zamanda da bir lanetti. Kar taneleri aldatıcı bir yumuşaklıkla çam dallarından aşağıya süzülmeye başlamıştı. Ağaç köklerinin ve taşlarının üzeri karla kapanınca adamlar kısa bir mola verip ayaklarına kar ayakkabılarının yerine kayaklarını geçirdiler. Ama kar aynı zamanda izlerin de üzerine örtmüştü. Linnett'in gökyüzünde kendilerine yol gösterecek bir ele ihtiyacı vardı ve beklediğine gece yarısını biraz geçe kavuştu. Bu 4000 metre yükseklikte bulut örtüsünün üzerinde daireler çizen ama bulutların altında olanları görebilen bir Lockheed Martin AC-130 Hercules'tu. Spectre yerdeki düşmanın bakış açısından özel kuvvetin sahip olduğu oyuncaklar arasında en kötü olanıdır. Orijinal Hercules nakliye uçağının içi tamamen boşaltılmış, burnundan kuyruğuna dek yerdeki düşmanın yerini saptamaya, hedeflemeye ve öldürmeye yarayan en son teknolojiyle donatılmıştı. Hem de 72 milyon dolara. Ana işlevi olan yer saptama konusunda gün ışığı ya da gece karanlığı olmasının bir önemi yoktur. Yağmur, kar ya da dolu yağmasının da öyle. Raytheon firmasının sağlamış olduğu sentetik açıklıklı radar ve kızılötesi görüntüleyici sayesinde Hercules yerde vücut ısısı yayan her bedeni algılama yetisine sahiptir. Üstelik ilettiği resim de belirsiz, flu bir leke değildir. Bu resim o kadar nettir ki aşağıdaki canlının dört bacaklı mı yoksa iki bacaklı mı olduğu kolaylıkla ayırt edilir. Bir tek çılgın Bay Lemuel Wilson konusunda çaresizdi. Onun da Pasayten Wilderness'ın hemen dışında Robinson Dağı'nın alt yamaçlarından birinde bir kulübesi vardı. Ama Seattle'lı doktorun tersine o bütün kışı burada geçirme becerisiyle övünüyordu. Büyük şehirde kışı geçirebileceği ayrı bir evi de yoktu zaten. Böylece bütün kış elektrik olmadan yaşıyordu. Kulübeyi gürül gürül yanan odun ateşiyle ısıtıyor, gaz lambalarıyla da aydınlatıyordu. Yazın hava çıkıyor, sonra kışın yemek üzere etleri şerit şerit kesip açık havada kurutuyordu. Odunlarını kesiyor ve dayanıklı dağ midillisinin yemini doğadan kendisi topluyordu. Ama bir hobisi daha vardı. Minicik bir jeneratörle beslenen halk bandı radyo cihazı ile uzun kış saatlerinde şerifin, acil sağlık hizmetlerinin ve resmi kuruluşlarının telsizlerini dinliyordu. İki pilotun Wilderness'e paraşütle zorunlu iniş yaptığını ve profesyonel bir kurtarma ekibinin onları kurtarmak üzere yola çıktığını bu şekilde haber almıştı. Lemuel Wilson kendisini görevlerinin bilincinde olan bir vatandaş olarak nitelerdi. Böyle durumlarda sıkça rastlandığı gibi resmi kuruluşlar onun bu çabasını burnunu kendisini ilgilendirmeyen işlere sokmak olarak adlandırıyorlardı. İki pilot bulundukları yeri açıkladıktan hemen sonra Lemuel Wilson midillisinin sırtına eğerini vurarak yola koyulmuştu. Binbaşı Duval'i kurtarmak için Wilderness'ın güney ucunu ulusal parka kadar boydan boya geçmeye karar vermişti. Telsiz gereçleri yanında götüremeyecek kadar büyük olduğu için iki pilotun kurtarılmış olduklarını öğrenemedi. Bunun yerine başka bir insanla bağlantıya geçti. Adamın yaklaştığını görmemişti. Atını olağandan büyük bir kar yığınına doğru sürmüştü ki bu kar yığını ayaklanarak kendine doğru gelmeye başladı. Kar yığını sandığı şey aslında üzerinde gümüş rengi uzay giysisi malzemesinden giysiler olan bir adamdı. Adamın elindeki Bowie bıçağın uzayla hiçbir ilgisi yoktu. Alamo kuşatması döneminde icat edilmiş olan bu bıçak hala çok etkili bir silahtı. Wilson'ın boynuna bir kol dolandı ve onu midillisinin üzerinden aşağıya çekti. Ve daha yere düşerken bıçak arkadan kaburgaların arasına ve kalbine saplandı. Kızılötesi görüntüleyicinin görevi vücut ısısı saptamaktır. Ancak öldürüldüğü yerin 10 adım ilerisindeki bir çukurda yatan Lemuel Wilson'ın cesedi çok çabuk soğudu. AC-130 Spectre 30 dakika sonra Cascade'ler üzerinde turlamaya başladığında Lemuel Wilson'ın görüntüsü ekranlarına yansımadı.
Spectre, Echo Foxtrot Alpha takımını arıyor. Beni duyabiliyor musun Alpha?
5. frekansla diye karşılık verdi Yüzbaşı Linet. Biz burada kayaklı 12 kişiyiz ve kuzeye doğru ilerliyoruz. Bizi görebiliyor musunuz? 6,5 kilometre mil yukarılarında bulunan Kızılötesi teknisyeni "Gülümseyin, bir fotoğrafınızı çekiyorum." diye espri yaptı.
Bu espriye daha sonra bir ara gülerim diye karşılık verdi Linet. Aşağı yukarı 5 kilometre kuzeyimizde kaçak bir mahkum var. Kayaklarla kuzeye doğru ilerleyen tek bir adam. Adamı görebiliyor musunuz?
Bunu bir sessizlik, uzun bir sessizlik izledi.
Negatif, hiçbir şey görünmüyor dedi gökyüzünden gelen ses.
Ama orada olmak zorunda diye itiraz etti Linet. İlerimizde bir yerlerde olmalı. Son İsfendan ağaçları ile Amerika çamları iyice gerilerinde kalmıştı ve şimdi kayalık bir yamaçtan yukarıya tırmanmaya başlamışlardı. Kar artık ağaç dalları tarafından filtre edilmeden dimdik başlarından aşağıya yağıyordu. Çok arkalarında Lake Dağı ile Monument Peak vardı. Adamlar bembeyaz doğada hayaletlere, beyaz zombilere benziyorlardı. Linet adamlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyordu. Ama aynı şey Afgan için de geçerli olmalıydı. Ve hala Kızılötesi bir fotoğrafının çekilememiş olmasının tek bir açıklaması olabilirdi. Afgan bir kayaya ya da uyuğa gizlenmişti ve bu nedenle vücut ısısı dışarıya yansımıyordu. Eğer durum böyleyse Linet kaçak ile aralarındaki mesafeyi kolaylıkla kapayabilirdi. Kayaklarıyla hiç zorlanmadan yamacı aşarak yeni bir ormanlık bölgeye vardılar. Spectre, Linet'in pozisyonunu metresi metresine saplamıştı. Kanada sınırına daha 19 kilometre vardı. Günün ağarmasına ya da kar, dağ, kayalık ve ağaçlardan ibaret bu bölgede buna her ne deniyorsa daha 5 saat vardı. Linet daha 1 saat süreceğini tahmin ediyordu. Ama Spectre havada turlar atıp aşağıyı taradığı halde işe yarar hiçbir şey göremiyordu.
Yüzbaşı Linet, bir kez daha kontrol edin diye buyurdu.
Yavaş yavaş yolunda gitmeyen bir şey olduğunu sezinlemeye başlamıştı. Afgan oralarda bir yerlerde ölmüş olabilir miydi? Bu mümkündü, bu vücut ısısının algılanamayışını da açıklayabilirdi. Yoksa bir mağaraya mı gizlenmişti? Bu da bir olasılıktı ama böyle bir durumda ölmek istemiyorsa yakında gizlendiği yerden çıkıp yürümeye devam etmesi gerekecekti. O zaman da... Oysa İsmet Han enerjik ama bitkin durumdaki atı kayalık yamaçtan ormanın içine sürerek aradaki mesafenin daha da açılmasını sağlamıştı. Pusulası ona hala kuzeye doğru ilerlediğini söylüyordu ve yol yokuş yukarı gidiyordu. Görüntüleme operatörü,
Merkezi siz olmak üzere 90 derecelik bir yay çizip aşağıyı tarayacağım dedi. Ta sınıra kadar. Bu açının içerisinde tam 8 hayvan görebiliyorum. 4'ü geyik, 2'si kış uykusunda oldukları için zorlukla görüntülebilinen 2 bozayı. Sonra bir de dağ aslanını andıran başıboş bir hayvan ile kuzeye doğru ilerleyen tek bir Amerikan geyiği var. Bu hayvan yaklaşık 6,5 kilometre önünüzde.
Cerrahın kar giysileri o kadar ileri bir teknolojiyle üretilmişti ki, bitkinlikten ter döken at net bir biçimde algılandığı halde, üzerinde oturan ve hızlı koşmasını sağlamak için başını atın boynuna doğru eğmiş olan adam, ısı izole eden giysileriyle atla adeta tek beden haline geldiği için görüntülenemiyordu. Mühendis askerlerden bir tanesi, "Efendim," dedi, "ben Minnesotalıyım." "Günahlarını rahibe çıkarırsın," diyerek sözünü kesti Linet. Yanındaki suratı kardan kabuk bağlamış olan adam, "Ben yalnızca Amerikan geyiklerinin bu havada yamaçlara tırmanmadıklarını söyleyecektim. Ovalara inip liken ararlar. Bu bir Amerikan geyiği olamaz." Linet adamlarına kısa bir mola verdirdi. Bu adamların da işine gelmişti. Gözlerini hızla yağan kara yöneltti. Belki de buralarda ıssız bir kulübe daha vardı ve kışı ormanda geçiren sahibinin bir ahırı vardı. Afgan bir şekilde bir at bulmuştu ve 4 nala kendisinden uzaklaşıyordu. 6,5 kilometre ilerilerinde ormanın derinliklerine daha önce Lemuel Wilson'a pusu kuran İsmet Han bu defa kendisi bir pusuya düştü. Karşısındaki puma geyikleri kovalayamayacak kadar yaşlı ve yavaş da olsa kurnaz ve çok açtı. Ağaçların arasındaki bir kayadan yavaşça aşağıya indi. Eğer at o kadar bitkin olmasaydı kokusunu kesinlikle alırdı. Afgan daha ne olup bittiğini anlamadan kahverengi bir yaratık şimşek hızıyla Midilli'ye saldırmış ve yanlamasına yere yıkılmasına neden olmuştu. Binici son anda Wilson'ın atın eğer çantasında bulunan av tüfeğini kaparak atın eğerinden geriye doğru sıçramayı başardı. Yere düştü, arkaya doğru döndü, nişan aldı ve ateş etti. Dağ aslanının kendisini değil Midilli'yi hedef seçmiş olması onun için büyük bir şans olmakla birlikte böylece binek hayvanını yitirmişti. Hala yaşıyordu ama 60 kiloluk öfkeli kas yığını keskin pençeleriyle boğazını ve omzunu parçalamıştı. Bir daha ayağa kalkması olanaksızdı. İkinci bir kurşunla atın acılarına son verdi. At dağ aslanının üzerine doğru yığıldı ama pumanın belden yukarısıyla ön bacaklarının atın altında kalmış olması Afgan'ın umurunda bile değildi. Kar ayakkabılarını eğer çantasından çıkarıp çizmelerinin altına, tüfeği omzuna takarak pusulasına baktı. 100 adım ileride büyük bir kayalık geçit vardı. Kısa bir süre dinlenmek için bu geçidin altına sığındı. Bundan haberi yoktu ama kızılötesi tarayıcının onu burada görüntülemesi imkansızdı. "Yüzbaşı Linet, Amerikan geyiğini vurun," dedi adamlarına. "Onun kaçağı taşıyan bir at olduğunu sanıyorum." Görüntüleme operatörü ekrandaki görüntüyü dikkatle inceledikten sonra "Haklısınız," dedi. "Altı bacak görebiliyorum. Sanırım mola vermiş. Bir sonraki turda işi bitmiş olacak."
Spectre'nin yok edici gücü 3 sistemle sağlanmaktadır. En ağır olanı M102-105 mm howitzer'dir ki bunun tek bir insan için kullanmak israf sayılabilir. Ondan sonra uzunca bir süre önce İsveç uçak savar silahından geliştirilmiş olan 40 mm Bofors topu gelir. Bu otomatik ateşli silah bina ve tankları yok edecek güçtedir. Spectre'nin mürettebatı hedeflerinin at üzerinde ilerleyen bir adam olduğunu öğrendiğinde GAU-12/U Gatling makineli tüfeği kullanmaya karar verdi. Dakikada 1800 kurşun atabilen bu korkunç silahın 25 mm çapındaki kurşunlarının her biri bir insan bedenini paramparça edecek güçtedir. 5 dönen namlulu bir silah bir futbol sahasına çevrildiğinde fındık faresinden büyük her şeyi 30 saniye içerisinde yok edecektir ve fare de çok geçmeden kalp krizinden ölüp gider zaten. Bu makineli tüfek en fazla 3000 metre yükseklikten kullanılabilmektedir. Bu nedenle Spectre dönerek alçalıp 1000 metreye indi. Hedefe nişan aldı ve 10 saniye boyunca ateş etti. Ormandaki at leşinin üzerine toplam 300 kurşun yağdırdı. Görüntüleme operatörü orada hiçbir şey kalmadı diye bildirdi. Adam da at da yok oldular.
"Teşekkürler Oko Foxtrot," dedi Linet.
"Şimdi devreye biz giriyoruz." Spectre görevini tamamladığı için McCord'a geri döndü. Kar yağışı durdu. Kayaklar hışırdayarak taze toz karın üzerinde ilerlediler. Adamlar antrenmanlı birer kayak sporcusu kadar hızlı ilerliyorlardı. Alfa takımı çok geçmeden atın leşinin artıklarının bulunduğu yere vardı. Geriye insan kolundan büyük hiçbir parça kalmamıştı ama kalıntıların hepsi ata aitti. Bir insana ait hiçbir parça görünmüyordu. Bir de kahverengi hayvan postu kalıntıları vardı.
Linet 10 dakika boyunca kayak giysileri, çizme, baldır kemiği, bobi bıçağı, sakal ya da kara yakabızı kalıntıları bulmaya çalıştı. Kayaklar oradaydı, içlerinden bir tanesi kırılmıştı. Bu at düşerken olmuştu. Koyun postundan silah çantası oradaydı ama tüfek yoktu. Kara yakabıları ve Afgan da öyle. Havanın aydınlanmasına yalnızca 2 saat kalmıştı ve artık bu zamana karşı bir yarışa dönüşmüştü. Kayaklı 12 kişiye karşı kar ayakkabılı tek bir adam. Hepsi de bitkin, hepsi de çaresizlik içerisindeydi. Alfa takımının yanında bir GPS sistemi vardı. Gökyüzü doğuda belli belirsiz aydınlanmaya başladığında takım çavuşu sınıra 1 kilometre kaldı diye belirtti. 20 dakika sonra tepelik bir yerden soldan sağa uzanan vadiye bakıyorlardı. Aşağıda bir yol şeklinde uzanan Kanada sınırı vardı. Karşıdaki tepede Kanadalı oduncuların kış sona erdikten sonra taşınacakları birkaç ahşap kulübe duruyordu. Linnet yere yattı, dirseklerine dayanarak çevreyi dürbünüyle taradı. Hiç hareket yoktu, aydınlık gittikçe yayılıyordu. Keskin nişancıları emre ihtiyaç duymadan yol boyunca yanlarında taşımış oldukları silahlarını çıkardılar. Hedef dürbünlerini ayarlayıp mermilerini yerleştirdiler ve karın üstü yatıp dürbünleriyle vadinin diğer tarafını gözlemeye başladılar. Askerlik normlarına göre keskin nişancılar kendilerine özgü bir türdür. Öldürdükleri insanların asla yakınına gitmemekle birlikte onları günümüzde başka kimsenin göremeyeceği kadar net ve yakından görürler. Adam adama savaş günümüzde neredeyse bütünüyle tarihe karışmış durumdadır ve askerlerin çoğu düşmanın kendisi tarafından değil, bilgisayarları tarafından öldürülmektedir. Örneğin başka bir kıtada su yüzeyinin altından ateşlenen bir füze tarafından parçalanırlar. Duyamayacakları ve göremeyecekleri yükseklikten uçan bir uçaktan bırakılan bombalarla son nefeslerini verirler. İki ülke ileride birileri bir bomba patlattığı için can verirler. Onlar için en yakın mesafe aşağıya dalış yapan helikopterde makineli tüfeklerin ardıdır. Kurbanlarını tüfeklerinin dürbünlerinden görürler ancak ve onlar için bunlar koşan, saklanmaya çalışan ya da geri ateş eden gölgelerdir, gerçek insanlar değil. Keskin nişancı onları gerçekten öyle görür. Hiç hareket etmeden, hiç ses çıkartmadan olduğu yerde öylece yatarken hedefini görür. Bu 3 günlük sakalı olan, esneyip gerinen, konserve kutusundan fasulye yiyen, pantolonunun fermuarını çeken ya da olduğu yerde öylece duran ve görmeden doğruca 1 kilometre ötesindeki bir objektife bakan adamdır. Ve adam ne olduğunu bile anlamadan ölür. Keskin nişancılar çok farklı insanlardır, kafaları da farklı çalışır. Kendi dünyalarında yaşarlar. Hata yapmama ve titizlik saplantıları o derece büyüktür ki, mermi başlıklarının ağırlığı, türlü barut yüklerinin güçleri ve mevcut mesafede rüzgarın sürükleyici gücünün ne olduğu, merminin o ya da bu mesafeden ne kadar uzağa gideceği ya da tüfeğin daha da mükemmelleşmesini sağlamak için ufak da olsa bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı soruları dışında başka bir şeyin olmadığı bir sessizliğe gömülürler. Bütün uzman kişiler gibi onlar da rekabet yaratacak alet edevata tutkundurlar. Bazı keskin nişancılar Remington 308'in attığı M700 gibi minicik kurşunları tercih ederler. Yarı otomatik M14 piyade tüfeğinin keskin nişancılar için olan M21 modelini tercih edenler de vardır. En ağır silah dev ebatlardaki Barrett Light 50'dir ve işaret parmağı kalınlığındaki kurşunu 2 kilometre uzaklıktan öyle bir güçle fırlatır ki isabet ettiği insan bedeni paramparça olur. Yüzbaşı Linnet'in ayaklarının dibine babası bir Sioux, annesi ise İspanyol asıllı olan birinci keskin nişancısı başçavuş Peter Beerpov uzanmıştı. Detroit'in arka sokaklarında büyümüştü ve ordu tüm yaşamıydı. Çıkık elmacık kemikleri ve bir kurdunkini andıran çekik gözleri vardı. Yeşil berelilerdeki en iyi keskin nişancı oydu. Vadiyi tepeden kontrol ederken göğsünde bir Cheyenne 408 tutuyordu. Bu yeni geliştirilmiş bir tüfekti ve atış poligonunda 3000 kere atış yaptıktan sonra kendisi için en uygun silahın bu olduğuna karar vermişti. Bu sürgülü bir tüfekti ve bu tüfeği sevmesinin nedeni ateşleme anında sağlanan büyük dengeydi. "Onu buldum yüzbaşı," diye fısıldadı. Dürbünüyle kaçağı görememişti ama tüfeğinin vizöründen baktığında onu yakalamıştı. Vadinin öbür tarafında kulübelerin arasında bir telefon kulübesi vardı. Kulübenin 3 duvarı ahşaptandı, bir de cam kapı vardı. İri yarı, uzun karışık, saç ve sakallı mı? Evet. Ne yapıyor? Bir telefon kulübesinde komutanım. İsmet Han Guantanamo'daki diğer mahkumlarla çok az konuşmuştu. Ancak hücre hapsi çektiği sırada kendisiyle aylarca aynı blokta kalan bir Ürdünlü ile arada sırada sohbet etmişti. Adam 90'lı yılların ortasında Bosna'da savaştıktan sonra eğitimci olarak El-Kaide kamplarında çalışmaya başlamıştı. Adam sıkı biriydi. Noel döneminde güvenlik önlemleri biraz gevşetildiğinde hücreden hücreye fısıldayarak konuşabildiklerini fark etmişlerdi. Günün birinde buradan çıkmayı başarabilirsen demişti Ürdünlü. Bir arkadaşım var. Kamplarda birlikte çalıştık. Güvenilir birisidir ve gerçek bir inanana gözünü kırpmadan yardımcı olacaktır. Ona benim adımı söyle. Elinde bir ad vardı, bir de telefon numarası. Ama İsmet Han numaranın sahibinin nerede yaşadığını bilmiyordu. Elindeki birkaç çeyrek dolar belki bir telefon görüşmesi için yeterdi. Ama uluslararası otomatik arama sistemi oldukça karmaşıktı. Ayrıca Kanada'nın uluslararası arama kodunun ne olduğunu da bilmiyordu. Yine de elindeki çeyrekliklerden birisini telefonun hazinesine attı ve operatöre bağlanmak istediğini belirtti. Görünmez Kanadalı telefon operatörü, "Hangi numarayı çevirmeye çalışıyorsunuz?" diye sordu. Ağır ve duraksayan bir İngilizce ile beynine kazımış olduğu rakamları birer birer söyledi. Telefon operatörü, "Bu İngiltere'de bir numara," diye belirtti. "Elinizdeki çeyreklik Amerikan doları mı?" "Evet." "Evet, bu geçerli. Hazneye 8 çeyreklik atarsanız sizi hemen bağlarım. Sinyal sesini her duyduğunuzda konuşmayı sürdürmek istemeniz durumunda para atmaya devam etmeniz gerekiyor." "Hedefi belirledin mi?" "Evet komutanım." "Ateş et." "Ama hedef kişi Kanada'da komutanım." "Ateş et çavuş." Peter Beerpoof derin bir soluk aldı ve soluğu içinde tutarak tetiğe bastı. Menzil ölçerine baktığında uzaklığın durgun havada hala 1900 metre, yani 1,5 kilometreden epeyce fazla olduğunu gördü. İsmet Han bozuklukları hazneye attı, başını yukarıya kaldırıp bakmadı. Cam kapı iğne inceliğindeki plexiglas parçacıklarına ayrıldı ve kurşun kafasının arkasını paramparça etti. Telefon operatörü son derece sabırlı bir kadındı. Oduncu kampından arayan adam hazneye yalnızca 2 çeyrek dolarlık bozuk para atmıştı. Görünüşe göre sonra ahizeyi elinden fırlatarak telefon kulübesinden ayrılmıştı. Kadın sonunda beklemekten sıkılarak bağlantıyı kesti. Sınırın diğer tarafına ateş etmek oldukça hassas bir konu olduğundan bu olayla ilgili resmi bir tutanak tutulmadı. Yüzbaşı Linnet gerekli raporu üstüne verdi ve o da bu bilgiyi Washington'daki Marek Gumiyeni'ye iletti. Bunun dışında bu olay kimse tarafından duyulmadı. Ceset oduncular karların erimesinden sonra kampa geri döndüklerinde bulundu. Aşağıya sarkan telefon ahizesinin diğer ucunda kimse yoktu. Savcılığın bu olayı çözümlenemeyen olayların saklandığı dosyayı kaldırmaktan başka yapabileceği bir şey yoktu. Adamın üzerinde Amerikan giysileri vardı ama bu sınır bölgesine pek de olağan dışı bir şey sayılmazdı. Yanında hiç kimlik yoktu ve çevrede onu kimse tanımıyordu. Savcılığın resmi olmayan tahmini ise adamın bir avcının tüfeğinden çıkan bir kurşuna kazara kurban gittiği yolundaydı. Dikkatsiz atılmış ya da seken bir kurşuna kurban olan biri daha. Ceset isimsiz bir mezara gömüldü. Gereksiz sorulara meydan vermemek için sınırın güneyindekiler kaçağın hangi numaraya bağlanmak istediğini yetkililere sormaya çalışmadılar bile. Böyle bir soru kurşunun kimler tarafından atıldığı sorusunun cevabını da beraberinde getirirdi elbette. Bu nedenle bu işe kalkışmadılar. Aslında İsmet Han'ın bağlanmak istediği numara Birmingham'daki Aston Üniversitesi'nin kampüsünün hemen yakınındaki küçük bir daireye aitti. Burada oturan kişinin adı Doktor Ali Aziz El Hattab'tı ve telefonu İngiliz gizli servisi MI5 tarafından bir süredir dinleniyordu. Gizli servis yalnızca daireyi basıp adamı tutuklamak için yeterince kanıt toplamayı bekliyordu. Gerekli kanıtlar bir ay sonra ellerinde olacaktı. Ancak o sabah Afgan Süveyş kanalının batısında seyreden hayalet geminin adını bilen tek kişiye ulaşmaya çalışmıştı.